İtopya.com ikisi biri sunar.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, Enis Kirazoğlu.
Bir ikisi bir de daha Enis'le beraber ülke gündemini konuşmak, teknolojiyi size anlatmak, oyunlarla eğlenmek için birlikteyiz.
Her şeyden önce Nazar Bey. Nazar Bey diyorum. Nazar Bey. Her şeyden önce Nazar Mesut Bey diyecektim. Nazar Bey dedim. Evet, kafam çalışmıyor bu videoda. Hoş geldiniz. Nazar değmesin abi, evet.
Evet, nazar değmesin. Nazar boncuğumuzu da koyduk.
İçinde ama modern bir nazar yani bu.
Bayağı. Şimdi bakın, bir başlık var. Ne diyor? Esnek fiyat uygulaması. Köprü ve otoyol geçişlerinde, ücretlerinde esnek fiyatlandırma yapılacağı söyleniyor 2020'den itibaren. Hı hı. Ve şöyle olacakmış. Mesela talep yok, fiyat düşecek. Tamam. Talep var, fiyat artacak.
Ama fiyat artacak demiyor orada mesela. Benim okuduğumda şöyle diyor. Fiyat şu an hani yüksek geliyor. Yüksek bulunuyor şu anda fiyat. Eğer talep çok yoğunsa bu fiyat kalacak. Ama talep yoksa bu fiyat düşecek diyor.
Ya şimdi benim şöyle, benim okuduğumda şöyle söylüyor. Tavan ve taban fiyatlar olacak. Hı hı. Yani o tavanı geçemeyecek. Tabanda da minimum bir fiyat olacak. O fiyatın da altına inmeyecek. Şeye göre, yoğunluğa göre bu fiyatlar arasında gidip gelen bir fiyatlandırma olacak deniyor.
15'te 18 lira arası mı? Ne yani?
Şimdi bir yorum var. Diyor ki biz bu uygulamada şunu göreceğiz bence diyor. Düşük fiyat şu anki fiyat olacak. Hani o en dip fiyat şu anki fiyat olacak. Yoğunluğa göre artık kaç lira olursa. Allah ne verdiyse yani.
Her araba geldiğinde 1 lira artıyor değil mi böyle?
Artık işte Osman Gazi'den geçersen 1000 lira mı ödersin? Hani bir de şimdi
Osman Gazi hiç yoğun bir köprü değil. Bir tek bayramda yoğun.
Abi yapılan otoyollardan Allah aşkına şu şey tünel hariç İstanbul'daki neresi yoğun ki bayram hariç?
Ya ben Osman Gazi kullandım daha önce, evet. Hakikaten bir bayramda haber çıkmıştı.
Bir kamyonlar var işte.
Yani evet, hani birkaç kere de böyle Yandex bazen gösteriyor ya böyle ta çok böyle fantastik yerlerden sonra gösteriyor. Tırlarla beraber araba sürüyorsun böyle, ne oluyor falan diyorsun yani.
Garip yani.
Boş genelde evet o tarz.
Bir de Google'la anlaşmışlar anladığım kadarıyla. Nereye gitmek istersen git seni o paralı yola sokmaya çalışıyor. Yani,
hep söyle.
Abi buradan git falan.
Anladığım Yandex kadarıyla. Yandex söyle, şey söyle. Anlaşmıştı ki yani Google şöyle diyor. Ya 10 lira diyor, 2 dolar.
Evet tabii doğru. Gir geç diyor yani.
Abi ne gerek var trafiğe? Almışsın 100 bin liralık arabayı 2 lira mı vermeyeceksin diyor. Yani ki Google'da haksız mı?
Doğru.
Bir tane 100 bin lira araba alsan en basic arabayı 100 bin lira alıyor zaten
şu
Türkiye'de.
Öyle, evet.
Diyor ki bu adam diyor 10 liralık köprü parasını verir diyor. Google olsa ben de öyle
git gel 500 lira sana ne koyar diyor. Devam et diyor falan.
Sen diyor yani almışsın 150 bin liralık arabayı.
Ama şimdi bak şöyle bir durum var burada. Abi Türkiye'de esneklediğin zaman olay senin aleyhine işlemeye başlamıyor mu?
Yani, ne var esnek başka?
Abi esnek çalışma saatleri. İşte esnek fiyatlandırma.
İşi alırken
abi, esnek çalışma saati dediğin şey şu.
Köle gibi 7-24.
Geç çıkacaksın diyor adam sana. Şey demiyor bak, esnek çalışma saatini şöyle olsa anlarım.
Geç gel, geç çık.
Abi bugün iş yok, 12'de çık mesela. Aa öğleden sonra bomboş iş yok bugün, bitti falan. Patron gelmedi, iş fes oldu falan. Evet. Böyle bir dünya yok. Esnek dediği zaman cumartesi de çalışırsın, pazarda çalışırsın.
Abi bir şey var, bizde zam diye bir şey de yok.
Ha, evet.
Yani güncellemeler, update'ler.
Şey tabii gibi, onlar öyle
Apple gibi Türk ülkeyiz yani. Firmware
güncelleme gibi geliyor sürekli olarak.
Ya ben burada sadece şeyden korkuyorum. Mesela esnek derken şimdi bundan sonra hiç zam olmayacak mı? Hani aklıma o geldi anladın mı? Mesela şimdi esnek nasıl esnek oluyor? Şimdi sanki bir daha zam olmayacak da yepyeni bir dünyaya geçiyormuşuz gibi hissettim ben böyle. Hani öyle gibi algı oluşmuyor mu sizde de?
Aa, bir o var bir de.
Algı sanki öyleymiş gibi geldi.
Şundan tedirgin oldum. Kabul ettin abi bir işim var. Arabayla da gidiyorsun lanet olsun. İzmir'e otobandan gideceksin. 500 lira ödemeyi kabul ettin git gel tamam mı?
Tamam.
Böyle bir kabuliyet içindesin. Evet. Kendini rahatlattın.
Ben edebilirim bu arada ettiğim zaman. Çünkü ben hakikaten yolda geçirilen zamandan trafikten kaçacaksam cebimden o parayı çıkarıp verebilecek.
Bak işte onu kabul ettim. Evet, tamam ettim. Temiz.
Şu an ettim.
Evet. Okay. Hücrelerin rahat. Arabaya oturdun.
Bir söyleyeyim mi? Açıklamada gidiyorsun. Bundan sonra Mesut Çevik yapsın ha ülkede. Tüm zaman. Ben şu an kabul ettim yani yanımda bulunan birisi olarak.
Tamam yani. Abi devam ediyorsun. Köprüden geçtin esnek fiyat 750 lira bak. O an böyle bak o anı bir düşün bak. O anı bir düşünün abi. 250'yi kabul ettin ya gidiyorsun.
Doğru.
Abi eşine sordun yanlış mı gördün diye.
Güzel frene basarım. Geri döndürüp makineyi falan sökmeye çalıştırayım. Yani, yanlış bir şey var burada.
O bomba değil mi ama? Hani o anı bak, çok kameraya çekeceksin abi.
Diyelim ki abi şimdi bize dediler ki şimdi ama bak tavan ve taban fiyatları iyi düşünmek lazım. Yani herhalde şöyle değildir atıyorum köprü normal köprüden bahsediyorum işte. İşte Fatih Sultan Mehmet 15 Temmuz köprüsü falan. Diyelim ki işte hani 20 lira ile 10 lira arası. Herhalde 100 lira ile 10 lira arası olacak. Hal yok yani o zaman şöyle olacak köprüye geldin orada öğreneceksin.
Abi bak.
Diyecek bakıyorsun 55 lira. Yani kaçabileceğin bir yerde yok.
Türkiye'de yapılan ilk otobanlar işte Edirne otobanları, Ankara otobanını falan düşündüğünde açıldığında Benim babam devlet memuruydu. Arabayla gidip gelebiliyorduk. Hiçbir zaman bir otobanın 250 lira olacağı aklına gelir miydi mesela? Gelmezdi.
Gelmezdi.
Onun için ben tavan dediklerinde 1000-2000 fiyat açıkladıklarında yani artık şey demem. Ha bu olamaz ya falan demiyoruz. Artık öyle bir alıştık ki. Yani. Mesela adam sana 2000 lira oluyor dese ne diyeceksin abi?
Kimse girmez ki ya bu yola. Ben onu bilmem lazım. Değil yani mi? Şey mesela şöyle oldu. Taban fiyat, bak tartışma başka bir şey söyleyeyim. Diyelim ki hadi 2000 lira değil de 300 lirayla 100 lira arası Osman Gazi için konuşuyoruz. Ama bilmiyorsun yani nasıl belki onun bir sistemi olacak. Evet. Çünkü mesela Osman Gazi'ye gitmek 1,5 saat zaten. Hani evden çıkarken baktın 100 lira gidiyorsun 300 olmuş olabilir anladın mı? Trafik çıkabilir yani oraya gidene kadar evet. Sen onu da bilemezsin tam olarak. Bu hani güncellenen ne kadar sıktı güncellenen onu da bilmiyorsun. Ama diyelim ki bilmiyorsun ne kadar olduğunu yola baktın 10 tane araba var. Ha iyi dedin ya 100 lira. Dedi ki 150 lira. Dedi mesela hani. Onu nasıl mesela hani biz onu nasıl anlayabileceğiz evet, yani?
Ya da oradan son çıkış var mı yani ben yolamadı girdin. Bir de şimdi bakın şöyle bir şey var. Hadi diyelim ki esnek fiyat bizim lehimize işler şekilde düzenlendi. Yani abi şu anda sen işte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiyorsun 10 lira ödüyorsun. Bu 10 lira ile 5 lira arasında olacak bundan sonra. Ha, süper. Bak, 10 numara değil mi? Süper. Şimdi sen 5 lira diye mi yola çıkacaksın, 10 lira diye mi yola çıkacaksın? Yine aynı ikilem.
Tabii o zaten esnek fiyattaki en büyük ikilem. Yani fiyattan bağımsız olarak şeyle alakalı. Biz bunu nasıl haberdar olacağız?
Evet.
O bir problem.
Biletini önceden almıyorsun ki. Bakın bugün araba taşıyan feribotlarda esnek fiyat uygulaması var. Yani onlar fiyatları değiştirebiliyorlar ama sen bileti alırken önceden görüyorsun zaten fiyatın kaç lira olduğunu. Ve ona göre kabul ediyorsun veya almıyorsun, yolunu değiştiriyorsun. Ama burada köprü yoluna girdikten sonra... Hele hele o aletten geçerken okuduktan sonra bir anlamı yok yani karşılığında.
Tabii HGS geçişlerine gelmişsin böyle yanıyor ondan sonra 300 lira. Ding diye kapaşılıyor ne yapacaksın gitmiyorum mu diyeceksin. Yok ben gitmiyorum geçmiyorum bu gişelerden diyemezsin.
Abi bak çok basit bir şey var. Kartal'dan Polonezköy'e gideceğim. Polonezköy'e her zaman gittiğim yol. Google'ı açtım yani ben tam bir şey olduğum için nerd. Gittiğim yola bakmıyorum yani GPS kapansa. Evimi bulamayacağım İstanbul'un göbeğinde. O kadar ya. Polonezköy'e bile GPS'le gidiyorum abi. Alışkanlık. Artık yolu ezberlemiyorum yani. Beni şeye sokmuş ya. Bu yeni IGA'nın yaptığı mı ne var bir yol? Ne o şeyin? Köprünün yolu. Üçüncü köprünün. Abi oraya sokmuş.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yolu.
Evet abi. 8 kilometreye 14 lira para ödedim tamam mı? Ya yemin ediyorum ben şeyinde değilim bakın. 14 lira çok büyük para. 8 kilometreye çok büyük para olmasındayım. Yani 14 lira ödeyeyim ama... 50 kilometre falan kullandıktan sonra bilmiyorum 100 kilometre gittikten sonra alsın o parayı. Ay koydu bana yani boşu boşuna ödedim gibi geldi. Çünkü başka bedava yoldan da gidebiliyorum. Sonra Google'la kesin dedim bak bir anlaşmaları var. Başka bir şekilde olmaz abi bedava yol varken aynı sürede gidebileceğim niye sen bana şey yapıyorsun? Oraya sokuyorsun.
Yandex mesela şeyi çıkarıyor. Google'da da vardır belki onun ama paralı yolu. Rota seçiyorsun ya orada paralı olduğunu söylüyor yolların yani.
Ya Google söylüyor da değişti bilmiyorum. Benim cahilliğim işte. Aman siz şey yapmayın bakalım bu esnek fiyat nasıl olacak? İnşallah evet, bizi göreceğiz. Utandırırlar. 10 lira ile 1 lira arasında değişir hep 2 liradan geçeriz mesela.
Tabii canım. Öğlen 3'tüm. Canıma boşken minnet. Mesela 2 liraya
evet, geç. 250 liralık otoban gidiş geliş 500 liralık otobandan 100 liraya gidip geldiğimi görsem. Evet. Şey derim yani.
Kimsenin tamam, gitmediği olmuş. Vakit. Yani tatil vakitleri zaten en tepe noktası. O vakitlerin evet. Dışında kalan vakitlerde insanlar normal otoban. Ki ya bence gelir anlamında teşvik edici olacaktır bu. Yani bana sorarsan eğer senin dediğin gibi olursa hakikaten.
Abi hiç kullanılmaması nasıl kullanılmamasından
sonra evet hani kullanılıyor olması iyidir. Çünkü diğer türlü durduk yere yakıyor yani.
Senin dediğin daha mantıklı ama eğer onların kullanılmasını istiyorlarsa esnek fiyat dediğin aşağı doğru işleyecek
şu
abi.
Aşağı, bence de aşağı. Çünkü diğer türlü zaten insanlar ya bir tatilde o trafiğe gireceğim ve buraya girelim diyor. Onun dışında kimse oraya girmek için çok
tabii,
böyle hevesli
olmuyor. Tabii
senin
şeyi kabul ediyor olman lazım. Abi en üst rakamı bile ödesem artık o da şans ya filan demen lazım. Ama yol boşken mesela en üstü çekti. Kimi itiraz edeceksin abi? Abi yol boş.
Fotoğraf çakacak geliyorsun abi. Niye 250 lira zaten bomboş yol var burada?
Bomboş yol filan diye.
Bakalım göreceğiz. Hadi bakalım. Göreceğiz.
Bir diğer önemli haberimiz de Çin'den Avrupa'ya uzanan İpek yolu dedikleri şeyde demir İpek yolu diye geçiyor artık bu. Demir ağlarla ördüler evet. Arkadaşlar. Çin'den çıkan bir tren artık 18 gün içinde Avrupa'ya, 12 gün içinde Türkiye'ye varabiliyor.
Ne güzel.
Ve bizim yaptığımız bu alt geçit tünellerden geçerek Boğaz'ı da tünelden geçebiliyor.
Aa süper.
Evet ilk tren Avrupa'ya ulaşmış durumda 18 günde. Ve denizin altından geçerken ikiye bölmüşler sadece. Yük treni olduğu için tünele çok yük bindirmesini istemişlerdir büyük ihtimalle. Marmara üzerinden Avrupa'ya ulaşmış. Bir aylık yolculuk artık 18 günde tamamlanabiliyormuş. Ticari olarak Çin açısından mükemmel. Yani şimdi burada şöyle bir problem oldu. Ben hemen bu soruyu sordum kendime. Bu işlerin cahil olduğum için arkadaşlar uyarıyorlar bazen uzman olanlar. Yazsınlar lütfen. Özellikle yorumlarda yazsınlar ki biz de onu yukarı taşıyabilirim. İnsanlar da görsünler. Şimdi Geçtiğimiz günlerde ben Türkiye'nin ne ihracat ne ithalat yaptığını araştırırken şeyi gördüm. Tekstilciler sevinmeye başlamışlar. Evet döviz arttı ama bu ihracat açısından iyi oluyor. Artık tekstilde Çin'le yarışabiliyoruz. Türkiye'de üretim yeniden canlandı. Avrupalı firmalar Türkiye'ye gelmeye başladı diyor.
Çünkü ucuz.
Çünkü ucuz işçilik, ucuz işçinin yanında Çin'den bir ayda gelen tekstil ürünleri sıkıntı yaratıyor diyor.
Ha, Türkiye'den daha hızlı alabiliyor.
E şimdi 18 günde gelecek Türkiye üstünde. Çin'le yani, adam ulaştıracak.
Ama gene bak 18 gün. Biz bir haftada hallederiz.
Yani abi bizden de 6 gün.
Bak bizden işte diyorum ya bir haftada hallederiz. O 18 gün biz bir hafta. Ona göre artık fiyat performansı ayarlasınlar yani.
Yani şimdi sadece bu kısmı çözemedim. Yani Çin'deki ürün Avrupa'ya artık Türkiye üstünden çok daha hızlı gidebiliyor.
Tekstilcileri o tren yolunun önünde görmeyelim sonra. Çinli tren istemiyoruz falan diyor.
Abi yani bundan bir para alıyor olmamız lazım diye düşünüyorum. Hiçbir parasal falan bilgi yok. Yani bir trenin Türkiye'ye ne kadar kazandırdığı ile ilgili bir bilgi görmedim ben. Öyle basit
ben,
gidiyor.
Kesin bir şey vardır canım.
Yani demir yolunda kullandığı kilometreye göre bir para ödüyordur
sen,
diye düşünüyorum.
Sen yurt dışından bir şey, evet yani sonuçta bir uluslararası bir taşımacılık yapıyorsun orada yani. Evet. Bir her türlü parası var. Ya olmama gibi bir durum yok yani. Ya da uluslararası kanunları vardır. O kanunlar nezdinde belli bir faydası vardır. Bilmiyorum ama yani sen başka bir ülkenin tren yolunu kullanabilir misin sormadan veya ülkeye herhangi bir katkı sağlamadan?
Kullanamazsın
ben
ama.
Ben şimdi gidip Avrupa'da Almanya desem ya biz Türkiye'den size tren getireceğiz. Çok çaktırmayın, ses etmeyin de bir sokalım bunu buradan.
Ama şimdi düşünsene tekstilciler birliğisin abi. Yavaş yavaş işler canlanmaya başlamış. Ölüyordu ama bak giriliyor falan diyorsun. Oradan bir ayda gemiyle gelmesi zor falan derken tren geçiyor abi şeyden. Ülkeden Avrupa'ya 18 günde ulaştırıyor.
Öyle.
Yani enteresan bir durum.
Bizde mesela şey var. Bu bizim her sektörümüz içinde var. Tekstilciler özelinde konuşmuyorum ama bir yani yeniliklere bir şeyler ayak uyduramadığımız zaman her sektörde var. Mesela bu taksi Uber kavgasında da çıktı. Booking ile otelciler arasında evet. da çıktı. Yani belli bir teknolojik şeye ayak uyduramadığımız zaman onu da aşağı çekmek istiyoruz. Yani hani gitmesinler abi 18 günde anladın mı? Hani onlar onu keşfetmesinler, olmasın, Booking'den o alışverişler yapılmasın, işte Uber mobil aplikasyondan bir şeyler yapmasın diye hani genelde engellemek üzerine oluyor ama burada durum engellenebilecek bir şey değil yani.
Abi şimdi ben geçenlerde dinlemiştim. Şey diyorlar hani stratejik öneme sahibiz, işte boru hatları üstümüzden geçiyor, petrol boru hatları falan diye seviniyoruz ya bazen böyle. Hı. Türkiye çok stratejik orta, bak şimdi demir yolu geçiyor falan hani Çinliler üstümüzden geçiyor falan. En son o üstümüzden geçen boru hattını korumak için ödediğimiz para Türkiye'nin kasasından çıkıyormuş. Gelirden şey fazla abi.
Oo.
Boru hattını korumak ve stabil bir şekilde tutabilmek için harcadığımız para. Yani böyle olacaksa stratejik önem olmasın diyeceğim ama yani daha iyi biliyorsunuzdur siz. Eğer yazarsanız sevindim. Sadece ben olaya sevindik. Evet anladım ama bu şeye benzedi. Atatürk Havalimanı sonrasında yeni açılan İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçaklar kimi zaman Bulgar hava sahasına giriyormuş. Hı hı. Hani bunu böyle çok iyi bir şeymiş gibi anlatan bir haber de okumuştum ben. Bulgarlar hazırlıklarını tamamladılar. Mutlu oldular. Bulgar dostlarımız falan diyor. Ulan mutlu olur. Her uçan uçak para ödüyor çünkü zaten orada.
Hava sahasına girdi.
Hava sahasına girdin mi? Hani bu da bunun gibi bir şey mi acaba? Sadece o kısmını anlamadım. Hani seviniyoruz ama tam olarak önemini anlamadım gerçekten. Çin için çok önemli. Avrupa tabii. için de çok önemli.
Zaten ben bunu sen söyleyince yani bizim için değil Çin için önemli diye ve Avrupa için önemli diye düşündüm.
Ben evet
yani.
Bunun gerçekten şeyini çözemedim hala da. Evet geçti Marmara Ray'dan. Çok güzel. Marmara Ray benim cebimden çıkıyor araba geçmese bile filan. Hani o yapılırken, tüneller yapılırken biliyorsun benim vergimden evet. yapıldılar. Şimdi Çinli tren oradan geçip Avrupa'ya gidip ürünleri kısa sürede ulaştırdı.
Kesin bir şey vardır canım.
Vardır kesin inşallah vardır. Yani ben buradan sesleniyorum lütfen olsun. Yoksa da hani...
En kötü şey olur bize dönüşte o trene bineriz. Bir Çin turu, ne bileyim bir turistik gezi.
Hadi şey desem Çin'e sattığımız ürünler de artık daha hızlı gidecek desem. Hani bir duruyorsun değil mi böyle bir Çin'e ne satıyoruz falan diye. Vardır bir şey ya değil
vardır.
Mi?
Bilmiyorum.
Cahilliğimize verin kusura bakmayın ben sadece soru soruyorum yani sorguluyorum.
Tam şey gibi konuştun yani. Kim diyordu onu ya? Bir haber spikeri diyordu. Ben sadece soruyorum. Fatih Portakal mı diyordu onu ya?
Ne yapsın adam? O şeyde söylüyordur
sadece
onu.
Sadece soruyorum
ihtimal.
Falan. Öyle
hani iki tane lider çıktı konuştular ya.
Yok İsmail Küçükkaya sunuyordu orada.
Ha evet. Fatih o zaman Portakal. Ayrı.
Fatih... Haber bülteninde diyordu galiba öyle bir şey.
Ama doğru sadece abi soru sormanın da bir sıkıntısı olmaması lazım. Ben soruyorum sadece. Merak ettim yani.
Evet. Tabii canım merak edeceğiz abi. Merakla ilerliyoruz. Evet. Zaten. İnsanoğlu sorarak gelişmiştir Mesut Bey.
Evet. Neden? Doğru. Öğreneceğim. Ama anladın tabii mı? Yanlış niçin? Öğretmeyin abi lütfen. Biliyorsanız yazın.
Bizde şey vardı çünkü. Sana kafanı yorum o işlere falan. Hani... bu da var bizde yani.
Abi senin işin teknoloji. Sen çok konuşma ya falan. Sen niye bu soruları soruyorsun ki? Hayırdır sen ajan mısın? Adam soru sorunca. Allah Allah ben sormayayım ya. Böyle
Allah Allah ben ajan mıymışım ya? Ben de bugün öğrendim.
Soru sorunca.
Ben o zaman konsol haberi vereyim birkaç tane. PlayStation 4'ün satış rakamları PlayStation 1 ve Wii'yi geride bıraktı. 102.8 milyon adet satmış PlayStation 4. Ama PlayStation 2'yi hala geçememiş çünkü PlayStation 2 150 milyon satış adetine ulaşmış. Hayvani bir konsol. PlayStation 1 de henüz ucu ucuna geçmiş. 102.5 milyon. PlayStation 1 102.8 milyon, PlayStation 4. Gerçekten PlayStation 4'ün başarılı bir konsol olduğu belliydi zaten. Hala da satmaya devam ediyor ki önümüzdeki sene de satmaya devam edecektir. Daha iki tane büyük oyunu var konsola çıkacak olan.
Abi PlayStation 4'te Sony öyle bir an yakaladı ki rakibi yok. Rakipsiz kaldı birdenbire. PlayStation tabii. 4 çıktı. Aha, tek PlayStation 4 var. Yani bir adam konsol alacağı dönemde. Xbox öyle. Çok uzun süre bocaladı abi. Ha, Xbox One, Xbox zayıf. One tabii, S. Tabii. En son Xbox One X. Yani aslında bana sorarsan.
One X'tir yani.
Aslında. One X yani. Microsoft oluyor. O kadar geç girdi ki One X'e girdi. Bugün hani şeyi konuşuyoruz hep günün sonunda. Hep de sen de söylüyorsun ya. Abi Forza var. Forza var. Adam Forza 4, 5, Forza 7 hani diğer tarafta motorsport.
Allah'tan Forza iyi gidiyor ya yani. Forza'nın muadili yok şu anda yarış oyunu sektöründe.
Yani herhalde Sony de şey dedi. Ay bırakalım yarış oyunu yapmayalım bu sefer falan dedi.
Ama net olarak şunu söyleyeyim. Xbox artık bundan sonra sadece Xbox olarak kalmayacak. Bu açık ve net yani. Hani PC tarafı da Xbox'ın çok çok önemli
tabii
olacak.
Tabii çok önemli. Zaten gösteriyor bir şekilde.
Steam'le olan entegrasyonları ki bir haberimde o aslında Electronic Arts biliyorsunuz. Normalde Steam'de oyunlarını satmıyordu uzun bir süredir. Kendi platformunda satıyordu mesela. O da vazgeçmiş. Steam'de oyun satmaya başlamış. Anlaşmışlar. 15 Kasım itibariyle hatta Star Wars Jedi Fallen Order çıkacak. İlerleyen dönemlerde Battlefield oyunları gelecek. Apex oynanabilecek Steam üzerinden. En önemlisi de Steam'de ilk defa bir membership satılacak. Yani üyelik satılacak. O da Electronic Arts'ın işte bu Access üyeliği var ya Origins üyeliği. Onu Steam'den satın alabileceksin.
Abi Electronic Arts'ın zaten sistemi dünyada gördüğüm en kötü sistemlerden bir tanesi. Umarım Ubisoft da bir an evvel bırakır bu işleri de birleşirler abi ya.
Ya mesela Rockstar Launcher çıkarttı. Red Dead
abi o lanet olsun ya.
O da çok zayıf bir evet launcher. Abi. Bir de Rockstar 10 yılda bir oyun çıkartıyor. Launcher'ı ne yapacak onu da anlamıyorum ki yani.
Orada hani duracak mı sırf onun için?
Ya Social Club'ım var işte. Yani Steam'den girerken Social Club'a üye et beni. Şimdi tüm büyük firmalarda ben kendi launcher'ımla oyunlarımı ittirmek istiyorum. Var. Büyük ihtimalle Rockstar'ın launcher'ını Take-Two'nun diğer oyunlarında da göreceğiz. Ben sana söyleyeyim. Evet, NBA'lerde falan da isteyebilir çünkü.
Abi Call of Duty Battle.net'te oynuyorum. İstemiyorum ben böyle bir şey ya.
Ya işte Battle.net ya. Ve orada şey Battle.net Blizzard odaklı bir şey yani. Bunlar da arkadaş yani dost oyunlarımız diye yazıyor. Hani Call of Duty oynayacaksın ama şeylerin altında falan StarCraft'ları.
Aynen en altında dibinde bir yerde yer alıyor.
Bu ne Call of Duty? Al oyna falan. Activision olsam derim ki abi hani bari biraz yukarı koyun ayıp olmasın falan derim.
Yan yana dursun.
Oynadığı platform Battle.net yani. Neyse şimdi şey yapmayalım. Şeytanın aklına şey sokmayalım. Gidip de yarın bir tane Activision launcher çıkarırlar bir de onunla uğraşmayalım.
Bir de evet harbiden ha.
Ama bu dönem böyle bir geçiş dönemindeyiz ve 50 tane launcher çıkacak abi. Ama bunlar bir noktada oyuncular deyip tek bir yerde toplanacak gibi geliyor bana.
Abi sadece o da değil. Witcher tutunca adamlar da çıkarttılar. Ne oldu şimdi bak eskiden böyle indirim yapıyorlardı falan filan.
Kimler çıkarttı?
CD Projekt'in launcher'ı. Oyun da satıyorlar.
CD Projekt'in launcher'ı ne ya? GOG'dan mı bahsediyorsun?
GOG'dan.
Abi GOG çok eski ama ya.
Tamam GOG çok eski ama.
Ve bir şey söyleyeyim
dikkat et şu an konuşulmuyor.
Ama GOG zaten hep öyleydi ki. Hiçbir zaman GOG böyle hani biz şöyleyiz biz böyleyiz demiyordu ama hani GOG hep vardı yani.
Ama GOG'un şöyle bir şeyi var tabii.
Ama mesela CD Projekt Steam'den oyunu almayacaksın sadece benden alacaksın demiyor ki mesela.
Demedi en azından evet en güzel tarafı
veya o. Veya Rockstar'ın yaptığı gibi evet. Red Dead Steam'e geç gelecek. Önce bizim platformlarda sonra Epic'te sonra şurada falan demiyor. Evet. Çıkıyor yani platform her yerde.
En azından öyle bir şey var. TUSAŞ'ın geliştirdiği İHA 26 saat 30 dakika boyunca havada kalarak kendi rekorunu tazeledi. Anka'dan bahsediyoruz. Anka Türkiye'nin ilk geliştirdiği İHA'lardan bir tanesi ve bundan sonra çıkacak İHA'lar içinde bir platform oluşturma amacıyla geliştirilmeye başlamış bir platform. Aynı zamanda 26 saat 30 dakika şu anlama geliyor bu 24 saat havada kalsın diye geliştirilmiş bir İHA'ydı. 26 saat 30 dakika kalarak da zaten fazla rekor fazla olmuş. Kalıyorum diye bunu gösteriyor.
Tebrik ederiz.
Aynı zamanda biliyorsunuz TB2'ler var şu anda yine havada kalan. Onlarda da rekor 27 dakika, 27 saatin üstündeymiş.
20 dakika ne ya?
Yani 27 dakika az tabii ki.
Bir çıkıyorum
ya.
Bakıyorum abi.
DJ'in drone'u gibi. 27 saatin üstündeymiş. Fakat şimdi Bayraktar'ın TB2'siyle Anka'yı kıyaslamak biraz tabiri caizse komik kalabiliyor. Çünkü hani TB2'ye baktığınızda faydalı yük taşıma kapasitesi 55 kilo. Anka 200 kilo abi.
Tabii bayağı farklı.
Ve yani Anka sırf bu yüzden milli yerli geliştirilmiş optik sistemleri taşıyabilen tek platform oldu çok uzun bir süre. Çünkü yerli milli optik sistemler ister istemez daha işin başında olduğumuz için Amerikalı ya da Avrupalı rakipleri gibi küçük kompakt yapılamıyordu. Büyük ve ağır oluyorlardı. Anka'ya takıyorduk biz de onunla beraber uçuyorduk. Aynı zamanda mesela TB2 ile kıyasladığımızda Anka 200 kilometre mesafeden kontrol edilirken Anka S de dünyanın neresinde olursa olsun uydudan kontrol edilebilirken TB2'de 150 kilometre kontrol istasyonuyla bir mesafe var. Bazı kıyaslamalar gördüm hani söylemek lazım. Aynı kategorinin değiller.
Aynen,
İkisi de çok başarılılar. TB2 zaten ihracat başarısı olarak da kendini göstermiş bir İHA. Ama aynı kategoride değiller. Bir tanesi hani baya baya donanımlı ve daha büyük bir İHA. Bu yüzden de 26 saat 30 dakika Çok başarılı bir süre. Tebrik ediyorum. Anka'nın yeni versiyonları da ihracata yönelik olarak geliştiriliyor. Onlar da yük taşıma kapasitesi 750 kilolara ulaşmış durumda.
Ne kadar güzel bir şey değil mi? Teknolojik şeylerden bahsediyor olmak.
İnsan abi şey oldu, ülkemdeki ya bir ara biz şeyden bahsediyorduk. Mesela yani Aksungur'lar var, Akıncı var mesela. Bunlar yeni yeni geliştirilen İHA'lar ve şu anda satışa bile düşünülüyorlar. Yani ihracat için geliştirilmiş İHA'larımız. Eskiden Amerikalıların İHA'larından bahsederken, radara yakalanmayan uçaklarından bahsederken bize şey diyorlardı. Niye Türk savunma sanayinden bahsetmiyorsun? Diyorduk ki yani bir şey olmuyor.
Olsa bahsedeceğiz diyorduk.
Şimdi... Ama o dönem bir de kapalılardı. Mesela radar geliştiriyorduk ya da elektronik harp sistemleri geliştiriyorduk. Böyle reklamını yapmıyorduk. Hmm. Şimdi bir şey fark ettiler. Biz gide gele savunma sanayine bunları anlatmaya çalıştık aslında orada yetkililere ama şimdi devlet kurumlarıyla ilişki içindeler, gizlilik var. Risk almak istemiyorlardı. Biraz daha böyle memur kafasında abi sıkıntı yoksa devam hani. Çok böyle atraksiyon yapmayalım kafasındalardı. Şimdi reklam yapıyorlar sürekli. Bak Anka rekor kırdı diye haber çıkıyor. Abi eskiden böyle bir şey duymazdın yani. Anka'nın uçtuğunu bile çoğu kişi bilmiyordu geliştirildiğini. Yani o kadar evet. Gizlilik içinde yapılıyordu. Şimdi biraz daha şey motivasyonuna vardılar. Savunma sanayi burada geliştiriyoruz, gurur duyun. Hani yapıyoruz bir şeyler o bence kadar da şey yapmayın
ya.
Yani.
Bence bunun insanlarla paylaşılmalı ya. Ben mesela ya keşke var bir yatılım ama mesela şimdi savunma sanayi işte insansız hava araçları falan hani bu taraflarda uzun zamandır bir senedir konuşuyoruz neredeyse evet. Devamlı. Olumlu gelişmelerden bahsediyoruz. Ya umarım buradaki ivmeyi biz tüm teknoloji sektörünü kapsayacak şekilde yapabiliriz yani. Mesela Türkiye yazılım konusunda böyle bir yatırım yapıyordur şu an. Görüyoruz işte gençleri teşvik ediliyor bir şey oluyor ama böyle yatırım konusunda yazılım konusunda biraz daha yatırım yapsak var ya hakikaten Türkiye'yi kalkındıracak bence yegane şey bak ne otomobil üretimi ne yerli otomobil üretimi ne başka şey ya bence direkt yazılım yani abi.
Abi zaten orada şu şöyle
dünyayı
bir...
Dünyayı yakalama ihtimalimiz olan en büyük nokta bence yazılım yani.
Şu anda Türkiye'nin yaşadığı en büyük problem şu. Yani ben bunu savunma sanayindeki insanlarla konuşurken de dinliyorum. Gençlerle konuşurken de görüyorum. Bizim de yaşadığımız problemlerden bir tanesi bu ne yazık ki. Abi çok iyi insanlar var. Kendini yetiştirmiş.
Evet felaket insanlar
açık, var. Vizyonu açık insanlar. Bu insanlar TUSAŞ'ta çalışıyorlar. Aselsan'da çalışıyorlar.
Ha, ama biliyorum.
Abi çalışıyorlar ama bu adamların da böyle farklı beklentileri var. Toplumdan da beklentileri var. Yani ne diyoruz? Abi sıkıldım sinemaya gittim de birbirine saygısız insanlar onlar bunlar trafikli yol vermemeler. Senden böyle İstanbul'dan yakınmaya başladığımız zaman ya da ülkedeki bazı olaylardan içimiz sıkılabiliyor değil mi böyle konuşursak. Aa, bu adamlar takır takır Avrupa'ya gitmeye başladılar. Hollanda havada kapıyormuş bunları. Özellikle mesela bir arkadaşım anlattı yazılımcı arkadaşım. Almanya ve Hollanda bekar yeni üniversiteyi bitirmiş parlak gençlerimizi alıyormuş. Buradaki amaç şu bu adam gelsin burada Hollandalı biriyle evlensin entegrasyonu tam olsun. Çünkü bizim gençlerimiz de bayılıyorlarmış abi. Açık vizyon, oradaki Türklerle anlaşabiliyor ama batıya dönük olması sayesinde Avrupalı gibi de davranıyor.
Bak, orada bir şey olmasın sonra. Helga, Türk erkeklerine bayılıyorum ha.
Hollandalılar Türk erkeklerine bayılıyor.
Bu bana biraz abartı geldi. Ben abi, hiç Türk erkeklerine bayılan bir Hollandalı, şey bir Avrupalı dünya
şöyle,
görmedim yani.
Yani bizdeki başvurularda bekar gençler hemen alıyorlarmış mesela. Ailesi olmuş, oturmuş insanlara entegrasyonu zor olur diye zor. Evet.
Savunma sanayinde ya.
Abi savunma sanayinde binleri varmış ya giden insan sayısı.
Ha savunma sanayide olabilir de hani
yazılımda
şimdi,
da öyle bu arada.
Bak ama sen yanlış konuşuyorsun şu an. Bak üniversite
ama yazılım ne şey diyorum. Ha tamam. Evet.
Çünkü şu an mesela
yazılım
adam
ve savunma sanayi firmalarında.
Tamam mesela bir bölüm okuyor. Atıyorum iktisat okuyor yani üniversite mezunu. Bak şu an eli kaşınıyor anladın mı? Bekarım. Üniversite mezunuyum. Bekle Hollanda geliyorum gibi gaza geldi o gördüm
ben. Değil yani. Dediğim gibi parlaksan gidersin. Parlak bir genç.
Parlak derken sıraş olarak değil abi. Abi. Bak sen ben değiliz o ha. Evet. Onu söyleyeyim. Ben de o parlak.
Yapay zeka, işte yazılım teknolojileri, iOS Android geliştiricileri dahil bunun içine giden insanlar
onu
arasında.
Bırak Avrupalı. O nereye gitse onun önü açık zaten yani.
Abi Avrupa şu an havada kapıyor dediğim gibi. Yani ve gençler de şanslarını deniyorlar. Ha bu arada her giden de orada mutlu olmuyor. Bizim içimizden yazılımcı arkadaşlardan oraya gidip geri dönen de oldu. Abi yapamadım diye.
Çok zor bir şey değil. Yani şöyle düşünün. Belli bir yaştan sonra herhangi bak şehir değiştirsen yalnız yaşıyorsun.
Evet.
Ve belli bir yaştan sonra sosyal çevre kurmak zor bir şey. Mesela Avrupalılar şöyle değil. Aa hoş mu geldin? Hadi gel akşam gidelim de şurada beraber seninle bir kaç bir şey yudumlarken sohbet edelim falan değiller abi. Herkes işinde gücünde yani. Hani
evet.
Mesaiden çıktıktan sonra yalnız kaldığın bir ortam var. Orada herhangi bir sosyal çevre yoksa adapte olmak çok zor. Benim
yani
çok
bir de büyük şehirlerde Avrupa'da evet gece hayatı olabilir. Hayat devam edebilir.
Abi,
gece hayatı dediğimde
ki.
5'ten 6'dan sonraki hayattan bahsediyorum. Onlar için akşam
ben
hayatı.
Ben sana söyleyeyim İstanbul kadar gece hayatı yoğun olan çok fazla evet. Avrupa şehri yok.
İşte küçük bir Avrupa şehrine gittiysen zaten ya diyorlar ki abi çok ölü çok durağan hani hiçbir
tabii
şey yok.
Şey yok
yani herkes evine çekiliyor falan filan
abi,
bulamıyorsun dışarıda.
Abi de öyle çok değil ki. Bak ben Hollanda'ya gittim, gezdim. Yani Amsterdam mesela çok hani şey bir şey. Evet hakikaten şey bir şey ama ben Kadıköy'e götüreyim seni yani. Hani...
Daha eğlenceli değil mi? Daha renkli yani. Daha, ışıl ışıl.
Daha renkli yani. Şimdi diyeceksin ki sen Amsterdam'ı bilmiyor musun? Abi, bilen adamla da konuştum yani. O da söylüyor ben. Bu böyle
yok,
bir Amsterdam
İstanbul'da
yani.
Her yer bu arada. Yani sadece İstanbul değil ama Türkiye'nin neresine gidersen git. Kars bile yani gece tabii, daha renkli abi.
Yani bu gençler için söylüyorum. Şimdi genç bir adam gece enerjisini dışarıda harcamak ister. Elbet yer bulunur. Elbet şey bulunur ama şu da değil. Mekan da olsa şey de olsa hani içeri girince böyle o hoş geldin adamım. Jonathan sen mi geldin? Lanet olsun gibi bir durum
abi,
olmuyor.
Abi dışarı
yani.
Çıkıp yürürken bile caddede hani insan görüyorsun ışıl ışıl bir yerler açık. Bu aslında tabii ki hayvan gibi çalıştığımızı gösteriyor. İş yerlerin o saatte açık olmaması lazım. O insanların da dinlenmeye gitmesi lazım
Avrupa'da
ama.
Avrupa'da çok sıkıntı. Adam pazar günü oldum mesela dükkan yok etrafta.
Ha, evet.
Abi bir kahve alacaktım o da mı yok ya? Yok kardeşim çalışmıyorum.
Saat bittikten sonra çık umurumda olmuyor.
Akşam 8 mi dükkanı kapatıyorum diyor.
Ha, mutfağı kapattık diyor. Gidiyorsun ha. Restorana saat böyle saat 9 diyor mutfağı kapattık falan diyor.
Yemek
diyorsun.
Çıkmaz bu saatten sonra diyor.
Ne yapayım
ama
ben?
İşte orada da farklı bir düzen farklı bir
evet.
Hayat.
İşte bu tamamen... uyum sorunu yaşayan insanlar da var onu da söyleyeyim. Her giden de böyle uçuk mutlu bir hayat sürmüyor.
Ama giden çok mutlu olan da var. Bu tamamen kişilik olarak. Yani siz neye adapte olabileceğiniz de alakalı.
Evet böyle bir durum var. Bence bunu çözmemiz lazım. Bir an evvel bunu nasıl çözeriz bilmiyorum. Önemli sıkıntılardan bir tanesi bu. Çünkü savunma sanayi gerçekten bu konuda çok dertli. Gençler gelişiyor. Parlak adamlar hop ilk teklifte gidiyorlar falan diyor. Biz de bayağı bir yazılımcı kaybettik. Ha, burada kalan yazılımcı kardeşlerim de yanlış anlamışsın. Onlara parlak değilsiniz demek istemiyorum.
Burada kalan sığırdır.
Yeteneksizler de yukarıda çalışıyor filan diyormuşum.
İki kod yazamıyorsunuz.
Bir Yağız var gidemedi filan diyormuşum. 10 senedir bizle.
Evet.
Neyse evet.
Bu video yayınlanmıyor değil mi? Burası kesiliyor.
Donanım izlerken böyle şey yapıyorlar.
Yazılımcı kesmiş.
Vay be biz de böyle şey. Chromos 78 güncellemesinde YouTube için picture in picture modu. Resim içinde resim modu eklenmiş.
Biz buna pitch in pitch diyoruz aslında.
Picture in picture arkadaşlar bu. Ve şöyle bir durum var. Şimdi YouTube'da bir video izlerken arka plandayken sesi gelmeye devam ediyordu ama sen başkasılar da geziyordun ya. Hani böyle bir durum var. Artık başkası da gezerken de o adamın sıfat altta görünmeye devam ediyor.
Ya alamet olsun ya.
Ya ben başka sitelerde geziyorsam demek ki adamı görmek istemiyorum. Yani Chrome bunu anlamak istememiş. Ya, büyük Chrome ihtimalle işte şey için abi. Reklam gözükürse altta da oynasın. Ya ama şunu sağlamışlar gerçekten. Mobil cihazlarda vardı. Özellikle WhatsApp'a geldi lanet olsun. Keşke gelmeseydi. Video atıyor sana birisi. Play'e basıyorsun, kaydırırsan o altta kalmaya devam ediyor ya WhatsApp'ta konuştuğun evet. Sürece. Abi öyle olmasın. Basarsam izlerim. İzlemek istiyorsam izlerim yani. Ne yapacağım videoyu izlerken konuşmak diye bir şey.
Ya belki bazıları hiç pratik kullanım alanında olabilir ya bilmiyorum.
Ne bileyim videonun şu dakikasını gördün mü falan diye.
Ya ben de o kadar küçücük ekranda niye odamı izlemek istiyorum? Yani ya sesini duymak isterim.
Sesini duymak. Yani ben başka bir sitede geziyorsam zaten ya sesini duymak
isterim.
Bu
bizim için yapılmış bir şey değil gibi yani. YouTube değil. Hani reklamı göstereyim buradan diyebilirim.
Yani siz istiyor musunuz gerçekten? Başka bir siteye girdiysen
mesela zaten. Şey olmuyor mu? YouTube arkada dönüyor diyelim. Tamam açmışsın. Reklam çıkıyor mu? Çıkıyor. Ben %100 çıkıyor.
Çıkıyordur abi.
Yok altta değil. Arkada dönerken
tabii,
çıkıyor.
Çıkıyor.
Ama YouTube senin onu o anda izlediğini biliyor mu?
Demek ki bilmiyor ki altta artık koyacak onu.
İşte onun, ben, ondan olması...
%100 onun
çünkü
için ya.
Şunun raporu var mı acaba YouTube'da? Acaba kaç kişi sesi dinliyor? Kaç kişi şey yapıyor?
Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ekranın neresine baktığını bile kaydediyordur da %99 şey yapmıyorlardır. Sen de paylaşmıyorlardır onu yani.
Ben o onlar zaman bir haber
çakallar çakallar size. O Google'dakiler var ya ne çakal.
Abi tamam bak sözünü kesmeye çalışıyorum. Bak Google'a laf ediyorsun. Bak kaldırırlar. Bak seni abi switch off yaptılar mı tamam bittik artık biz yani.
Arabalarda çıkmadı mı bitiyorsun.
Bir tane haber de Switch satışından gelsin. Switch'te 41 milyonluk satışı geride bırakmış. Bence çok iyi bir satış rakamı bu da. 41 milyon yani yeni çıkan bir konsol için muazzam bir rakam. Yani
ya bu arada
ama bayağı iyi satmış yani.
Şöyle bir şey var. Yani oğlum Lego oyunlarını çok fazla seviyor. Lego Movie işte Lego'nun Undercover diye bir oyunu var biliyor musun? GTA'nın Lego evet. Versiyonu. Evet. Daha böyle eğlenceli olanı tabii ki. Kan falan yok öyle bozuk eli birini kafayı uçurmuyorsun. Mesela baktım Switch'te var abi. Hı-hı. Ve şeyden utandım. Dedim ki lan $60 bunu kesin satıyorlardı. $20 falan oyun alıyorsun ya. Ya Switch'in satmaması imkansız. Var. Ve PC versiyonun aynısı bu arada.
Tabii zaten Lego görsel olarak hani çok böyle PC'de çok kasan bir şey olmadığı için Switch
evet.
Uyarlaması da bazı
koyabilmişler.
Switch şu an zaten şey yani ne kadar işte eski klasik var. Kim ne çıkarabiliyorsa çıkarıyor şu an Switch'i. Elde hazır ne varsa çıkarılıyor yani.
Çıkartılsın gelen, güzel bir
gelmeyen şeymiş. Ne kadar oyun varsa hepsini çıkarıyorlar.
Şeye baktım Türkiye'de 1500'e falan satıyorlar light versiyonunu. Amerika'dan getirenler. 2000,
yurt dışından getirenler.
Evet tabii ki yurt dışından getireni alacaksın. Ne yapacaksın onu 2500-3000 verilir mi ya? Amerika'da da 1200 lira falan.
Light versiyonu iyi aslında.
Light versiyonu çok iyi. Yani ben Bartu için yazın düşünüyorum. Geçen ona şey dedim. Bak dedim o Seyd'in oyunlar vardı ya dedim konsolu. Çok uzun zamandır konsolu oynatmıyoruz ona. Sana dedim el atarisi alacağım. Ama dedim yazın karneyi iyi göreceğim falan. Geçen şey diyor baba diyor yaz tatilini beklemesek hangi tatili beklesek olmuyorum işte cumartesi pazar alsan Çok merak etti. Ona bir Switch Lite alacağım ben de. Koydum listeye.
Allah bak çocuğu şımartlayacak bak böyle.
Yani yanlış. Listede artı bir olacak.
41 milyon artı bir ile Switch satış rekorlarını kırmaya devam ediyor.
Ha, bu arada şeyi anlamadım. Adam başka şey anlatıyor. Kesmeye çalışıyor. Abi ya $20 oyun Undercover Amerika'da. Türkiye'de 320 lira mı 340 lira mı ne abi? Nasıl oha. Oluyor? Ha, oha dedim ya. Oha dedim gerçekten. Amerika'ya gider alırım.
Dolar nereden gördün Undercover'ı?
Amazon.
Orada biri satıyor olabilir mi peki?
Yo baktım. İkinci elleri daha da ucuz bu arada. 17-19 doları da alabiliyorum.
0-20 dolar yani.
Tabii.
Stok bitmişti.
Lego Movie 2 bak. Lego Movie 2 yeni bir oyun. Şey olarak baktım o çocuklara satabilecekleri oyunlardan. Onu da ikinci elini 15 dolara falan alabiliyorum. Türkiye'de o da 340-350 lira.
Hiçbir fikrim yok.
Benim de fikrim yok.
Şöyle normalde 60 dolara çıkıyor bu oyundan onu biliyorum. İlk çıkışları. Ama Amazon'da bir indirim dönemi falan mı oldu? Black Friday falan diye mi geliyor? Diye
acaba alsam mı ya oyunları Amazon'dan şimdi sen böyle deyince?
Normalde çünkü yani benim bildiğim full price çıkan oyunlar bunlar. Ama nasıl bu kadar
bir FIFA değil ama yani sonuçta.
Tam fark etmez ki. Yani Lego daha çok satıyorlar da FIFA'ya göre evet, yani. Doğru. Hani Legoların fiyatı çok ucuz değil şu an yurt dışında da. Hani 60 dolar o yüzden benim bildiğim normal fiyatı ama belki indirime girmiştir.
Olabilir.
Belki, belki eskiymiştir oyunlar diye çekmiştir. Hepsi yeni oyunlar da değil.
Evet.
Ama Türkiye'de niye indirime girmiyor onu bilmiyorum. Onu dağıtımcıya sormak lazım.
Evet.
Bir haberim de Death Stranding ile alakalı. Death Stranding PlayStation 4'de özel olarak çıkacaktı ama PC'ye geleceği de duyuruldu oyun çıkmadan birkaç gün önce. Zaten beklenilen bir şeydi PC'ye çıkması oyunun. O da yazın gelecek 2020 yılında. Yani çok da uzak bir zamanda değil. Birkaç ay sonra gelecek. PC'ye gelmesi de güzel ama konsol tarafında PlayStation 4'de exclusive kalacağı söyleniyor.
Şimdi orada şöyle bir durum var. Çok enteresan. Oyunun videosunu çekip YouTube'a atan herkes trendlerde abi şu anda Türkler. İnanılmaz öyle bir mi? İlgi var evet. Pintipan'da girmiş, Mete girmiş trendlere. Attıkları serilerle.
Ben de incelemesi çektiğimde girmiştim.
Evet.
Ben incelemesini tabii çekeli oldu 5-6
ama sen çok trendlere giriyorsun zaten. Çok popüler ve izlenen bir insan olduğu için.
Abi biz böyleyiz ya. Biz buralarda...
Ama yok oyuna bir ilgi var. İnanılmaz bir ilgi var. İyi bir şey yaptılar demek ki. Kampanya.
Ama Death Stranding zaten ilgi olması lazım. PlayStation 4 exclusive oyunu.
Ama oyun için şöyle bir yorum var. Sende de o yorumu gördüm. Oyun sıkıcı ama mükemmel değil diyemem.
O ne be? Yo oyun beni bazı yerlerinde sıktı. Bence mükemmel bir oyun değil evet. Ama genel olarak iyi bir oyun.
Genel olarak iyi bir oyun ama yine herkese hitap etmiyor herhalde.
Etmiyor abi. Yani evet. Hakikaten durağan. Oyunun içerisinde vakit geçirecek, o durağanlığı sevecek, o durağanlığı manzarayı özümseyecek. Yani böyle oyunlarda...
Manzaralar bu arada gerçekten çok iyi.
İşte çok iyi duruyor ama işte bazı konularda daha iyi olabilirmiş dedirtti bana yani. Ama ben genel olarak oynanması gereken bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Değişiklikleri iyi.
Konsola çünkü. Özel oyun zaten yani PlayStation'da çok bol var ama çıktıkça da oynamanız lazım. Konsolun gücünü de çünkü ondan sonuna kadar kullanıyorlar. O grafikler PlayStation için baya baya iyi bu arada. Bayağı iyi. Görseller yani. Gerçekten yine çok çalışılmış. Teknoloji dünyası için özellikle PC dünyası için AMD Ryzen ayrı bir öneme sahip. Çünkü ilk çıkışından bu yana hem yüksek performanslı işlemcilere uygun fiyatı alıyoruz hem de Intel tarafında bir kriz yarattığı için Intel'deki fiyatlar da düşüyor. Yani. İster AMD sevin, ister sevmeyin, ister Intel kullanıcısı olun ama Ryzen işlemcileri sevmemeniz için bir neden yok. Çünkü Intel'deki fiyatları da düşürüyor yani. Böylece satın alıyorsunuz. Sen şunu sevmeyebilirsiniz. İşlemciyi yeni almışsındır Ryzen çıkmıştır abi. Ha. O zaman sevmeyebilirsin çünkü işlemcinin fiyatı düşüyor.
Onun sonu yok ya abi. Hep çıkıyor.
Evet yani. Öyle bir durum söz konusu. AMD Ryzen'ın yeni nesil versiyonlarında aslında Zen 2 mimarisini taşıyan Ryzen 3000 serisi olarak isimlendirilen versiyonlarda en çok beklenen işlemci 3950 idi. Neden? Şu anki soketlere 16 çekirdek 32 thread bir işlemci takabiliyorsun. İster oyun oyna, ister yayın yap, ister video işle. Threadripper performansını masa üstünde herhangi bir oyun makinesine getiriyorsun. Bu gerçekten olağanüstü bir başarı olacaktı. Ama tabii ki işlemciler Zen 2 mimarili Ryzen serisi işlemciler piyasaya çıkar çıkmaz hemen 3950 ile tanışmadık. Biz ilk olarak 9900K'nın rakibi 3900 ile tanıştık. 12 çekirdek 24 thread işlemci ile. Şimdi ise 3950X duyuruldu. Fiyatı 749 dolar ve doğal olarak 9900K falan dinlemiyor yani. Her platformda. Oyunlarda kafa kafaya izliyorlar. Oyunlarda hala bazı oyunlarda ilerlediler, bazı oyunlarda biraz geridiler ya da aynılar. Ama geri kalan ne varsa, işte yayıncıysan yayın, video işliyorsan video, render yapıyorsan render. Burada her şeyde tokatlıyorlar. Ama fiyat farkı var tabii ki. 9900K 471 dolara kadar gerilemiş bu arada. 3900'ün de aşağısına
bayağı
düşmüş.
Bayağı fiyat farkı varmış.
3950, 750 dolar artık hala bir fiyata sahip ama özel bir işlemci bu. Yani ben yayıncıysanız, Twitch'te maksimum sıkıştırma ile en yüksek görüntü kalitesini bir arada sunmak istiyorum. Oyun oynarken yayın yapıyorum diyorsanız bu işlemciler vazgeçilmezler arasında. En azından ben kendi deneyimlerim açısından bunu söyleyebilirim.
Şimdi de Ryzen'ı anlatmak için bir AMD yetkilisi gelecek.
Sponsorumuz AMD'ye Ryzen'e bu da. Bir diğer haberim de Intel tarafından. Şimdi Intel'in çok uzun zamandır test programlarında AMD'yi geride bırakmak adına bazı işler yaptığı konuşuluyordu. Nedir? İşte üreticilerle beraber çalışıyorlar. Üreticiye şey söylüyor. Derleyicinde Intel'e yatkın derleyiciler kullan. Benim işlemcilerde biraz daha performanslı çalışsın falan filan. Hep bunlar konuşulan.
Üreticiye söylüyor derken üreticide...
Uygulama benchmark.
Yani üretici şey değil, tamam bunlar. Abi o zaman yani herhalde şey değil, sen söyledin yapıyorum diyecek hali yok ya.
Ya bunlar iddia, şimdi bir şey diyemem. Yani ha, ben üreticinin yanında böyle değildim.
Intel... Ben resmi bir anlaşma yapıyorlar zaten.
Yok, Intel bugüne kadar bana gelip de mesela şey demedi hiç. Niye demedi onu anlamadım. Mesut'cum çık bizi öv birazcık da. Ya şaka bir yana, şimdi mesela son bir test yayınlamış. Intel'in Xeon Platinum 9282 işlemcisiyle AMD'nin Epic 7742'sini böyle karşılaştırmış. Ve Epic işlemciler yüksek çekirdek sayıları, düşük TDP değerleri, yani daha az enerjiyle daha yüksek çekirdek ve performans sunabilmeleriyle şu anda sunucu dünyasını domine ediyorlar. AMD tekrar kurumsal pazarda pazar payı elde etmeye başlamış durumda. Bunlar karşılaştırma yapıp demişler ki bizim işlemcimiz bazı yerlerde AMD'den daha iyi. Yani onların 64 çekirdek, 128 çekirdek izlekli yonganın 56 çekirdekli yongamızla geçiyoruz. Bazı uygulamalar demişler. Ama sonra şey ortaya çıkmış. AMD'yi desteklemeyen bir sürümünü kullanıyorlarmış. AMD'nin yeni komut setlerini.
Aslında çok doğru bir test değilmiş.
Değilmiş yani. Evet. Yine bu ortaya çıkmış. İnsanlar da şey diyorlar. Intel yapma yani. Yapma işte ya. Yani ayıp diyorlar. Evet, gerçekten ayıp Intel. Gerçi Intel'le de...
Benim sponsorluğum var, bir şey söyleyemem.
Biz de Intel'le çalışabiliriz belli olmaz. Çok fazla ileri gittim diye de şöyle bir şey söyledim yani. Ama Intel izlemiyordur herhalde. Ne, kim izlemiyor dediyse bu programı baştan sona izliyor. Neyse arkadaşlar, Intel'i seviyoruz. İyi ki varlar AMD'yle beraber rekabet için.
Rekabet onu... abi. Rekabet her şeyin başı.
Abi rekabet böyle olmaz ya, şaka maka. Ayıptır yani.
Olur abi, boş versen.
Ben sadece soru soruyorum Intel'e. Neden? Intel yanlış ama ben sadece soru soruyorum. Neden yapıyorum bunu?
Neden? Battlefield 6'yı bekleyenler varsa aranızda, hani Battlefield sonuçta çok popüler bir marka, 6'sını bekliyor musun?
Ya bende şöyle bir şey var, insanlar bana kızıyor, ben Battlefield'çiyim biliyorsun, ben Battlefield'i severim. Alıyorum oyunu, açıyorum.
Bir saat.
Bir daha oynamıyorum.
Böyle Battlefield
ama
işte.
Ama bekliyorum yani Battlefield'i.
O zaman daha çok beklersin çünkü 2020 en erken ihtimal, 2020'de bir, yani en erken. Orada bile gelmemek ihtimali yüksek. Yani.
Allah Allah, bayağı bir şey yapacaklar. Güzel bir şey çıkacak
ya,
o zaman.
EA şimdi yatırımcı toplantısı yapmış abi. O yüzden EA'den çok haber geldi. Yatırımcı toplantısı. Valla bu dünyada haber almak istiyorsan basın olmayacaksın. Ha, yatırımcı olacaksın.
Evet, para vereceksin.
Yatırımcı diyor ki şu oyun çıkıyor mu? Abi bakacağız, çıkabilir de çıkmayabilir. Valla böyle geçmiş toplantı ya. Titanfall çıkıyor mu diye sormuş bir yatırımcı. Yani daha planlarımız kesin değil ama işte bu markayı terk edeceğiz. Olabilir demişler, evet. Yani sadece Apex... Özelinde gitmeyebiliriz. Sen yani Tactical Motion ayrı bir oyunda yapılabilir.
Ya bana sorarsan Battlefield'ın gelecekte geçen bir versiyonu denemişlerdi. Ellerine patlamıştı, hatırlıyor musun? 2120 mi 2142 mi ne? Battlefield. Tabii vardır Battlefield'ın. Böyle robotlara, meklere bindiğim bir versiyonu var.
Oha, hiç hatırlayamadım ya.
Çok eski abi. Öyle patladı ellerine. Sen hatırlamıyorsun bile yani. Kayda bile almamıştı, tamam mı?
Abi, ben nasıl hatırlamam?
Oyun çıktı abi, patladı ondan sonra. Battlefield 2142 olabilir öyle bir versiyon. Bana sorarsan Titanfall çok gider oraya. Titanfall'un
Titanfall zaten iyi bir oyundu.
Abi
ama...
kötü bir oyun değil. Çok iyi bir oyun. Ama Battlefield gibi biraz daha büyük haritalarda gitmeyecek bir versiyon değil. Biraz daha araç ekle. Yani hem küçük hem büyüğe
evlisi. Çok Apex odaklı diyorlar. İyi gidiyor çünkü oyun. O yüzden oradan çıkıp Titanfall'a şu an dönmezler ama
o
ileride
olsun,
olabilir.
Apex de olsun abi.
Bilmiyorum ki, bölmek istemiyorum.
Yani evet, olabilir.
Yeni markaları gelecekmiş. Remaster oyunlar gelecekmiş EA çatısı altında. Ama Battlefield yani... 2021, 2022
geç ya, bayağı.
Bayağı geç. Orada şöyle bir problem var şu an. Problem değil gerçi de, EA'nin söylediği şey şu. Bilindik markaları yakın bir sürede görmeyeceğiz gibi duruyor. Yeni markalar gelecek. Belki birkaç tane ama bu markalar ne kadar güçlü olacak bilmiyorum. Spor oyunu yapmak istiyorlarmış bir tane. Mevcut markalarının yanına iliştirebilecekleri. Ama ağırlıklı olarak 2020 senesini yeni nesile adapte olmakla geçireceklerini söylüyorlar. Yani
ya aslında
yeni
doğru.
Yeni nesile geçiş yapıyoruz şu anda ve ona adapte olup ona
belki
çalışmak
belki orada
gerekiyor.
Yeni markalar türetebiliriz. Diyor. İlk senesinde olmayacak işte, az oyun olacağı için.
Belki de ama EA 2020'yi çok hareketli geçirmeyecek gibi duruyor. Öyle, ben en azından okuduklarımda öyle anladım. Genelde remasterlarla geçirecekler. Yani Mass Effect remaster sallıyorum bilmem ne. Söylemediler ama belli yani. Popüler markaların
remaster
geçecekler.
Son dönemde geçecekler. Çok büyük hayal kırıklıkları var tabii. Anthem falan gibi oyunlarla beraber bayağı bir şey yaşadılar onlar. Evet. Beklediklerini
mesela
bulamama.
Mesela Dragon Age'in aynısını söylemişler. Dragon Age 2022-2023 belki. Tabii o kadar.
Bekleyen kalır mı ya onu o zamana kadar?
Dragon Age yani. Ha, tabii ama yani. 6 senede az bu zaman değil,
değil
abi.
Değil abi yani. Biraz fazla süreler. Bilmiyorum evet. Artık düşünürsünüz. Bir ikisi birin daha bu dandik haberle beraber sonuna gelmiş olduk. Bana ne elektronik arasında yatırımcıya ne dediğinden yani.
Doğru söylüyorsun. Evet, ben
bu arada
oyun haberlerini...
Hat oynadın mı ya? Hat miydi oyunun ismi? Need for Speed. Heat miydi?
Yok, oynamadım. Heat.
Ben de oynamadım ya. Elektronik arası bana kod yolla.
Ve hiç merak etmiyorum. Çok enteresan.
Ya ben Need for Speed serisini çok severim de son oyunlar o kadar kötüydü ki.
Çok özellikle... Bir saat açıp kapatırsın galiba.
Abi yok, ben onları bayağı çok fazla oynuyorum. Ben otomobil yarışından arcade seyir çok uzun süre oynuyorum. Benim uzun süre oynadığım oyunlar arasındalar yani. Ama şu Snowdrop motoruna geçtikten sonra leş gibi oyunlar çıktı ya. Yani çok kötüydü oyunlar abi. Ne fiziğini sevdiğim, ne dinamiklerini sevdiğim.
Bunda da
İnşallah
çok böyle bambaşka bir şey yok diyorlar yani.
O kadar
ha. Aynı oyun işte biraz da.
Ha, değişiyor. Aynısı. Yani. Neyse artık, evet. Bu haberle sonlandırmış olduk. Kendinize çok iyi bakın. Esnek kalın arkadaşlar.
Ha.
İtopya.com ikisi biri sundu.